Büyük Mücadele 3. Ruhsal Karanlık Dönemi, Sapkınlık. Elçi Paulus, Selaniklilere 2. mektubunda, Papalık kurumunun kurulmasıyla sonuçlanacak olan büyük sapkınlığı önceden bildirmişti. Mesih'in gününün imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça gelmeyeceğini beyan etti. Bu adam, Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapınağında oturacaktır. Elçi ayrıca kardeşlerini yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir diyerek uyarıyor. 2. Selanikliler 2, ayet 3, 4, 7. O erken zamanda dahi papalığın gelişimine yol hazırlayacak olan hataların kiliseye sızmakta olduğunu görmüştü. Yasa tanımazlığın gizli gücü adım adım, başlangıçta gizlice ve sessizlik içinde, sonradan güç kazanıp insanların zihinlerini denetim altına almaya başladıkça açıktan açığa, aldatıcı ve küfürlü işini devam ettirdi. Putperestliğin adetleri neredeyse hissedilmeyen bir şekilde Hristiyan kilisesine girdi. Taviz ve uyum ruhu, kilisenin putperestlikten gördüğü acımasız zulümler nedeniyle bir süreliğine engellenmişti. Fakat zulüm bittikten ve Hristiyanlık kralların saraylarına girdikten sonra, kilise Mesih'in ve elçilerinin alçak gönüllü sadeliğini bırakarak putperest rahiplerin ve yöneticilerin debdebesine ve gururuna kapıldı. Ve Allah'ın emirlerini insani kuramlar ve geleneklerle değiştirdi. 4. yüzyılın başlarında Konstantin'in sözde ihtidası büyük bir sevince neden olmuş, böylece dünyasallık doğruluk kisvesi altında kiliseye girmişti. Artık yozlaşma hızla ilerliyordu. Mağlup olmuş gibi görünen putperestlik muzaffer oldu. Onun ruhu kiliseyi denetim altına aldı. Öğretileri, törenleri ve batıl inanışları Mesih'i izlediğini iddia edenlerin imanına ve ibadetlerine yerleşti. Putçulukla Hristiyanlık arasındaki bu uzlaşma, peygamberlik sözünde bildirilen, Allah'a karşı gelen ve kendini onun üstüne koymaya çalışan yasa tanımaz adamın ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Bu dev sahte din sistemi, şeytanın gücünün başyapıtıdır. Dünyayı kendi isteğine göre yönetmek amacıyla kendisini tahta geçirme çabalarının muazzam eseridir. Şeytan bir kez Mesih'le uzlaşma yoluna gitmeye çalışmıştı. Ayartı çölünde Allah'ın oğlunun yanına gelerek ona dünyanın tüm krallıklarını ve bunların görkemini göstermiş ve karanlığın efendisinin üstünlüğünü tanıması koşuluyla bunların tümünü ona vermeyi teklif etmişti. Mesih küstah ayartıcıyı azarladı ve onu gitmeye zorladı. Fakat şeytan aynı ayartıları insanlara daha başarılı bir şekilde sunuyor. Kilise, dünyasal menfaat ve şeref elde etmek için dünyanın büyük adamlarının beğenisini ve desteğini aramaya yöneltildi. Böylece Mesih'i reddederek şeytanın temsilcisine, Roma piskoposuna bağlılık sunması sağlandı. Roma Katolikliğinin başlıca öğretilerinden birine göre Papa, Mesih'in evrensel kilisesinin görünür başkanıdır ve dünyadaki tüm piskoposlar ve pastörler üzerinde mutlak yetki sahibidir. Bunun ötesinde Papa'ya Tanrı'ya ait ünvanlar verilmiştir. Kendisine Rab Allah Papa ünvanı verilmiş, eke bakınız, ve yanılmaz olarak ilan edilmiştir. Tüm insanların saygısını talep etmektedir. Şeytanın ayartı çölünde ileri sürdüğü iddia halen Roma Kilisesi aracılığıyla ortaya konmaktadır. Büyük kalabalıklar da ona saygı göstermeye hazırdır. Ancak Allah'tan korkan ve ona biat edenler, göğe kafa tutan bu iddiaya Mesih'in kurnaz düşmanının tacizlerine verdiği yanıtı verirler. Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin. Luka 4, ayet 8. Allah, sözünün hiçbir yerinde herhangi bir insanı kilisenin başı olarak atadığına dair bir imada bulunmamıştır. Papalığın üstünlüğü öğretisi, kutsal yazılarda öğretilenlere taban tabana zıttır. Papa'nın Mesih'in kilisesi üzerinde gaspla elde etmesi haricinde hiçbir gücü olamaz. Roma yanlıları ısrarla protestanları sapkınlıkla ve gerçek kiliseden bilerek ayrılmakla suçlamaktadırlar. Fakat bu suçlamalar daha çok kendileri için geçerlidir. Gerçekte Mesih'in bayrağını bırakan ve kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman, ayrılanlar kendileridirler. Yahuda 3. Şeytan, kutsal yazıların insanların kendi aldatmacalarının farkına varmalarını ve gücüne karşı koymalarını sağlayacağını çok iyi biliyordu. Dünyanın kurtarıcısı dahi onun saldırılarına sözle karşı koymuştu. Mesih her saldırıda sonsuz hakikatin kalkanını ortaya koyarak diye yazılmıştır yanıtını verdi. Düşmanın her teklifine sözün hikmeti ve gücüyle karşı koydu. Şeytanın insanların üzerindeki etkinliğini sürdürebilmesi ve gaskçı papalığın yetkisini kabul ettirebilmesi için onları kutsal yazıların bilgisinden mahrum bırakması gerekmektedir. Kutsal kitap Allah'ı yüceltip sınırlı insanı gerçek konumuna yerleştirecekti. Dolayısıyla onun kutsal gerçekleri gizlenmeli ve bastırılmalıydı. Roma Kilisesi bu mantığı benimsedi. Kutsal kitabın dağıtımı yüzlerce yıl boyunca engellendi. İnsanların onu okumaları ya da evlerinde bulundurmaları yasaklandı. İlkesiz rahipler ve psikoposlar onun öğretilerini kendi iddialarını destekleyecek şekilde yorumladılar. Böylece Papa, kilise ve devlet üzerinde yetkiyle donatılmış bir şekilde Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak evrensel kabul gördü. Hata saptayıcı ortadan kaldırıldıktan sonra şeytan kendi isteğine göre çalışmaya başladı. Peygamberlik sözlerinde papalığın belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacağı bildirilmişti. Daniel 7, ayet 25. Buna teşebbüs etmekte gecikmedi. Putperestlikten ihtida edenlere putlara tapınmanın yerine geçecek bir şey verebilmek, böylece Hristiyanlığı görünürde kabul etmelerini sağlamak için Hristiyan ibadetine kademe kademe tasvirlere ve kutsal emanetlere saygı gösterme geleneği yerleştirildi. Bir genel konsey kararıyla, eke bakınız, bu putperestlik sistemi tamamen tesis edilmiş oldu. Roma, kutsala saygısızlık işini tamamlamak için Allah'ın yasasından tasvirlere tapınmayı yasaklayan ikinci emri çıkarma ve sayıyı korumak için onuncu emri ikiye bölme cüretinde bulundu. Putperestliğe taviz verme ruhu, gökün yetkisine daha da büyük saygısızlık yolunu açtı. Kilisenin kendini adamamış önderleri aracılığıyla çalışan şeytan, dördüncü emri de değiştirmeye çalıştı. Ve Allah'ın bereketlediği ve kutsadığı gün olan Kadim Şabat'ı, Yaratılış 2, ayet 2, üçüncü bir kenara atmaya, yerine de putperestlerin güneşin kutsal günü olarak kutladıkları bayramı yüceltmeye teşebbüs etti. Bu değişiklik girişimi başlangıçta açıktan yapılmadı. İlk yüzyıllarda gerçek Şabat tüm Hristiyanlarca tutuluyordu. Allah'ın itibarı için titizlik gösteriyorlardı ve onun yasasının değişmezliğine inandıkları için ilkelerinin kutsallığını şevkle koruyorlardı. Fakat şeytan, büyük bir kurnazlıkla hedefini gerçekleştirmek üzere temsilcileri aracılığıyla çalışıyordu. İnsanların dikkatinin pazar gününe çekilebilmesi için bugün Mesih'in dirilişinin anısına bayram ilan edildi. O gün dinsel törenler yapılıyordu. Ancak Şabat günü halen kutsal tutulduğundan bugüne bir eğlence günü gözüyle bakılıyordu. Şeytan, tamamlamaya kararlı olduğu işin yolunu hazırlamak için Mesih'in gelişinden önce Yahudileri kullanarak Şabat gününü en katı kurallarla doldurmalarını, böylece tutulmasının bir yük haline gelmesini sağladı. Şabat'ın bu şekilde görülmesini sağladığı sahte ışığın avantajını kullanarak ondan sanki bir Yahudi kurumuymuş gibi nefret uyandırdı. Hristiyanlar pazar gününü çoğunlukla neşeli bir bayram olarak kutlamaya devam ederlerken, Yahudilere olan nefretlerini göstermeleri için Şabat'ı bir oruç zamanı, üzüntü ve kasvet günü haline getirdi. 4. yüzyılın başlarında İmparator Konstantin, pazar gününü tüm Roma İmparatorluğunda resmi tatil yapan bir ferman çıkardı. Eke bakınız. İmparatorun putperest tebaası güneş gününe saygı gösteriyor, Hristiyanlar da bu günü şereflendiriyordu. İmparatorun politikası, putperestliğin ve Hristiyanlığın çatışan çıkarlarını uzlaştırmaktı. Konstantin bunu, Hristiyanların ve putperestlerin aynı günü tutmasının, paganların Hristiyanlığı görünürde kabul etmelerini kolaylaştıracağını, bu sayede de kilisenin güç kazanarak yüceltileceğini düşünerek, güç arzusuna ve ihtirasına kapılan kilise piskoposlarının teşvikiyle yapmıştı. Ancak pek çok Allah'tan korkan Hristiyan, kademeli olarak pazar gününü bir dereceye kadar kutsal görmeye yönlendirilmelerine rağmen, gerçek Şabat'ı hala Rabbin kutsal günü olarak görmeye ve dördüncü emri yerine getirerek bu günü tutmaya devam ediyordu. Baş aldatıcı işini henüz bitirmemişti. Hristiyan dünyasını kendi bayrağı altında toplamaya ve aslında kendi vekili olan, fakat Mesih'in temsilcisi olma iddiasındaki gururlu papa aracılığıyla gücünü göstermeye kararlıydı. Tam olarak ihtida etmemiş putperestler, ihtiraslı piskoposlar ve dünyayı seven kilise görevlileri aracılığıyla hedefine ulaştı. Zaman zaman dünyanın dört bir yanından gelen kilise ileri gelenlerinin katıldığı büyük konseyler düzenlendi. Neredeyse her konseyde Allah'ın tesis etmiş olduğu Şabat günü biraz daha bastırıldı. Pazar günü ise aynı şekilde yüceltildi. Böylece putperest bayramı sonunda ilahi bir kurum gibi şereflendirilirken, kutsal kitabın Şabat'ı ise Yahudilik kalıntısı olarak ilan edilip tutanlar lanetlendi. Büyük sapkın, Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce göster, başarılı olmuştu. 2. Selanikliler 2, ayet 4. İlahi yasanın tüm insanlığı şaşmaz bir şekilde gerçek ve yaşayan Allah'a yönlendiren tek ilkesini değiştirmeye cüret etmişti. 4. emirde Allah, göklerin ve yerin yaratıcısı olarak ilan edilmekte, böylece diğer tüm sahte tanrılardan ayırt edilmektedir. 7. gün, yaratılış işinin anıtı olmak üzere insan için dinlenme günü olarak kutsanmıştı. Allah'ı, insanların zihinlerinde sürekli olarak varoluşun kaynağı ve saygı gösterilerek ibadet edilmesi gereken varlık olarak tutmak için tasarlanmıştı. Şeytan, insanları Allah'a olan bağlılıklarından ve Allah'ın yasasına itaatten döndürmeye çalışır. Bu nedenle çabalarını bilhassa Allah'ı yaratıcı olarak sergileyen emre yöneltir. Protestanlar, Mesih'in pazar günü gerçekleşen dirilişinin bugünü Hristiyan Şabat'ı haline getirdiğini iddia etmektedirler. Fakat bunun kutsal yazılarda kanıtı yoktur. Bugüne ne Mesih ne de elçileri tarafından şeref verilmemiştir. Bir Hristiyan kurumu olarak pazarın tutulmasının kökeni, Pavlus'un zamanında dahi çalışmaya başlamış olan yasa tanımazlığın gizli gücündeydi. 2. Selanikliler 2, ayet 7. Rab, papalığın bu çocuğunu nerede ve ne zaman evlat edindi? Kutsal yazıların onaylamadığı bir değişiklik için hangi geçerli neden ileri sürülebilir? 6. yüzyılda papalık yerini pekiştirmişti. Kudret tahtı imparatorluk başkentindeydi ve Roma piskoposu tüm kilisenin başı olarak ilan edildi. Paganlık yerini papalığa bırakmıştı. Ejderha, canavara kendi gücü ve tahtı ile birlikte büyük yetki vermişti. Vahiy 13, ayet 2. Bundan sonra Daniel ve vahiy kitapçıklarının peygamberlik sözlerinde önceden bildirilen 1260 yıllık papalık baskısı başladı. Daniel 7, ayet 25. Vahiy 13, ayet 57. Eke bakınız. Hristiyanlar ya iman bütünlüklerini terk ederek papalık törenlerini ve ibadet biçimini kabul etmeye ya da hayatlarını zindanlarda çürütmeye veya işkencede, yakma kazığında ya da celladın baltasının ucunda teslim etmeye zorlandılar. İsa'nın sözleri şimdi yerine geliyordu. Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Luka 21, ayet 16-17. Zulüm, sadıkların üzerine her zamankinden büyük bir şiddetle indi ve dünya geniş bir savaş alanı haline geldi. Mesih'in kilisesi yüzlerce yıl boyunca inzivada ve gizlilikte sığınak buldu. Peygamber şöyle diyor: "Kadınsa çöle kaçtı. Orada 1260 gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı." Vahiy 12, ayet 6. Roma Kilisesi'nin güç kazanması, karanlık çağın başlangıcını belirliyordu. Gücü daha da arttıkça karanlık yoğunlaştı. İman, gerçek temel olan Mesih'ten Roma'nın papasına aktarıldı. İnsanlar, günahların bağışlanması ve sonsuz kurtuluş için Allah'ın oğluna güvenmek yerine, papaya ve onun yetki verdiği rahiplerle piskoposlara bakmaya başladılar. Kendilerine Papa'nın onların dünyevi aracısı olduğu ve Allah'a onun aracılığı olmadan kimsenin yaklaşamayacağı, dahası onun onlara göre Allah'ın yerinde olduğu ve bu nedenle kesin olarak itaat edilmesi gerektiği öğretiliyordu. Onun isteklerinden sapmak, suçluların bedenlerine ve canlarına en sert cezaların yağması için yeterli bir nedendi. Böylece insanların zihinleri Allah'tan döndürülerek yanılabilir, kusurlu ve zalim insanlara, hatta bizzat gücünü onlar aracılığıyla gösteren karanlığın efendisine yöneltildi. Günah, kutsallık kisvesinde gizlenmişti. Kutsal yazılar bastırıldığında ve insan kendini üstün olarak görmeye başladığında, tek görebileceğimiz sahtekarlık, aldatmaca ve aşağılık fesattır. İnsani yasaların ve geleneklerin yüceltilmesiyle her zaman Allah'ın yasasının kenara atılmasının sonucu olan yozlaşma ortaya çıktı. O günler Mesih'in kilisesi için tehlike dönemiydi. Sadık bayraktarların sayısı gerçekten çok azdı. Hakikatin tanıkları tamamen ortadan kalkmadıysa da, kimi zaman yanılgı ve batıl inançlar tamamen üstün gelip, gerçek din yeryüzünden silinecekmiş gibi görünüyordu. Müjde görünürde yoktu. Fakat dinsel şekil şartlarının sayısı artmıştı ve insanların sırtına katı kurallar yüklenmişti. İnsanlara hem aracıları olarak papaya bakmaları hem de günaha karşılık kefaret olarak kendi işlerine güvenmeleri öğretiliyordu. Sanki Allah insanlar gibi basit şeylere kızarmış veya sunularla ya da kefaret eylemleriyle sakinleşirmiş gibi Allah'ın öfkesini yatıştırmak ya da onun rızasını almak amacıyla uzun hac yolculukları yapılıyor, kefaret eylemlerinde bulunuluyor, kutsal emanetlere tapılıyor, kilise binaları, türbeler ve sunaklar inşa ediliyor, kiliseye büyük tutarlarda paralar ödeniyor ve buna benzer pek çok işler emrediliyordu. Onun kendi önderlerinin arasında bile ahlak bozukluğunun yaygınlaşmasına rağmen Roma kilisesinin etkisi sürekli artıyor gibiydi. 8. yüzyılın sonlarında Papa yanlıları, Roma piskoposlarının şimdi sahip oldukları ruhsal güce kilisenin ilk yıllarında da sahip olduğunu iddia ettiler. Bu iddiayı desteklemek için kendisine yetki göstergesi verilecek bir araç bulunmalıydı. Bu da yalanın babası tarafından kolaylıkla temin edildi. Keşişler tarafından sahte antik yazmalar üretildi. Papa'nın evrensel üstünlüğünü en erken zamanlardan beri tesis eden, daha önce hiç duyulmamış konsey kararları keşfedildi. Hakikati reddetmiş olan kilise bu aldatmacaları büyük bir iştahla kabullendi. Eke bakınız. Gerçek temel. 1. Korintiler 3, ayet 10-11. Üzerine inşa etmekte olan birkaç sadık yapıcı, çalışmalarının önünü tıkayan sahte öğretinin molozları yüzünden şaşkınlığa düştü ve engellendi. Nehemya'nın zamanında Yeruşalim'in duvarlarını inşa eden yapıcılar gibi bazıları şu sözleri söylemeye hazırlanıyordu. Yük taşıyanların gücü tükendi. O kadar moloz var ki artık surların onarımını sürdüremiyoruz. Nehemya 4, ayet 10. Zulme, sahtekarlığa, fesada ve şeytanın ilerleyişlerini yavaşlatabilmek için bulduğu diğer tüm engellere karşı sürekli olarak savaşmaktan yorulan bu sadık yapıcıların bir kısmı cesaretlerini yitirdi. Bu yüzden huzur için ve can ve mal güvenlikleri için gerçek temele sırtlarını döndüler. Düşmanlarının saldırılarından yılmayan diğerleri ise korkusuzca ilan etti. Onlardan korkmayın, yüce ve görkemli Rabbi anımsayın. 14. ayet. Ve her biri kılıcını kuşanarak çalışmasına devam etti. Efesliler 6, ayet 17. Aynı nefret ve gerçeğe karşı gelme ruhu Allah'ın düşmanlarına her çağda ilham vermiştir. Onun hizmetkarlarından da aynı dikkati ve sadakati göstermeleri beklenir. Mesih'in ilk öğrencilere söylediği sözler onun zamanın sonundaki takipçileri için de geçerlidir. Size söylediklerimi herkese söylüyorum. Uyanık kalın. Markos 13, ayet 37. Karanlık daha da yoğunlaşıyor gibiydi. Tasvirlere tapınma yaygınlaştı. Resimlerin ve heykellerin önünde mumlar yakılarak onlara dualar edildi. En saçma ve batıl inanca dayalı gelenekler hüküm sürüyordu. İnsanların zihinleri bütünüyle batıl inançların denetimi altındaydı. Öyle ki mantığın kendisi etkisini kaybetmiş gibiydi. Rahiplerin ve piskoposların kendileri zevk ve şehvet düşkünü, yozlaşmış kişilerken onların rehberliği altındaki insanların cehalet ve ahlaksızlığa batmalarından daha doğal bir şey olamazdı. 11. yüzyılda papalığın güçlerine bir yenisi eklendi. Papa 7. Gregor, Roma Kilisesi'nin kusursuzluğunu ilan etti. İleri sürdüğü iddialar arasında kutsal yazılara göre kilisenin asla hata yapmadığı ve hiçbir zamanda yapmayacağı iddiası yer alıyordu. Ancak kutsal yazılardan bu iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt sunmadı. Gururlu papa, imparatorları tahttan indirme yetkisinin olduğunu da öne sürerek vermiş olduğu bir hükmü kimsenin bozamayacağını, fakat kendisinin diğer herkesin hükümlerini bozma ayrıcalığına sahip olduğunu ilan etti. Eke bakınız. Bu yanılmazlık savunucusunun zorba karakterine ilişkin çarpıcı bir örnek, Alman İmparatoru 4. Henry'e olan davranışında görülebilir. Bu hükümdarın Papa'nın yetkisini reddetmeye cüret ettiği için aforoz edildiği ve tahttan indirildiği ilan edildi. Papalığın emriyle isyan ettirilen ve yanından ayrılan kendi prenslerinin tehditleriyle karşı karşıya kalan Henry, Roma ile barış yapma ihtiyacı hissetti. Eşi ve sadık bir hizmetkarı ile birlikte kendisini Papa'nın önünde alçaltmak için kış ortasında Alpleri geçti. Gregor'un şatosuna vardığında yanında muhafızları olmadan bir dış avluya götürüldü. Orada, şiddetli kış soğuğunda, berbat bir elbise içinde, başı açık ve çıplak ayakla Papa'nın huzuruna çıkma iznini bekledi. Papa, ancak krala 3 gün oruç tutturup günahını itiraf ettirdikten sonra onu bağışlamaya karar verdi. Bu durumda dahi imparatorun krallık mührünü ve yetkisini yeniden kullanmaya başlamadan önce Papa'nın onayını beklemesi gerekiyordu. Kazandığı zaferle sevinç duyan Gregor, kralların gururunu yıkmanın kendi görevi olduğunu iddia ederek böbürlendi. Bu kibirli papanın mütehakkim gururuyla kendisini bağışlama ve huzur getirmek üzere kalp kapısından içeri girmek için izin ister şekilde betimleyen Mesih'in alçak gönüllülüğü ve nezaketi arasında ne kadar çarpıcı bir zıtlık var. Mesih, öğrencilerine şöyle öğretmişti. Aranızda birinci olmak isteyen, ötekilerin kulu olsun. Matta 20, ayet 27. İlerleyen yüzyıllarda Roma'dan çıkan öğretilerde yanılgılar sürekli bir şekilde arttı. Papalığın kuruluşundan önce dahi putperest filozofların öğretileri kilisede ilgi görmüş ve etki bırakmıştı. Müftedilik iddiasındaki pek çok kişi halen pagan felsefenin ilkelerine bağlı kalıyordu ve bunları kendileri öğrenmekle kalmayıp etkilerini putperestler arasında yaymak için bir araç olarak başkalarına da tavsiye ediyorlardı. Böylece Hristiyan imanına ciddi yanılgılar girmiş oldu. Bunlar arasında göze çarpan insanın doğal ölümsüzlüğüne ve ölümde bilinçli olduğuna dair inanıştır. Bu öğreti, Roma'nın azizlere dua etme ve bakire Meryem'e tapınma adetlerini dayandırdığı temeli attı. Papalık inancına erken zamanlarda giren, tövbesiz ölenlere ebedi işkence edileceği sapkınlığı da bu temelden kaynaklandı. Böylece başka bir putperest icadının girişine de yol açıldı. Roma buna Purgatorya adını vermişti ve saf ve batıl inançlı kalabalıkları dehşete düşürmek için kullandı. Bu sapkınlıkla sonsuz mahvoluşu hak etmeyen canların günahlarının cezasını gördükleri ve kirliliklerinden arındıktan sonra oradan alınarak göğe kabul edildikleri bir işkence yerinin varlığı bildiriliyordu. Eke bakınız. Roma'nın yandaşlarının korkularından ve ahlaksızlıklarından kazanç sağlayabilmesi için bir uydurmaya daha ihtiyacı vardı. Bu da endülcans öğretisiyle sağlandı. Papa'nın dünyevi egemenlik alanını genişletmek, düşmanlarını cezalandırmak veya ruhsal üstünlüğünü reddetme cüreti gösterenleri yok etmek için açacağı savaşlara katılacak olan herkese, geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki günahlarının tümüyle affı ve bunların neden olacağı acılardan ve cezalardan kurtuluş vaat edildi. İnsanlara ayrıca kiliseye para ödeyerek kendilerini günahtan kurtarabilecekleri ve alevler içinde işkence gören ölmüş dostlarının canlarını da azat edebilecekleri öğretildi. Roma böyle yöntemlerle kasasını doldurdu ve başını yaslayacak bir yeri bile olmayan kişinin sözde temsilcilerinin debdebe, lüks ve ahlaksızlıklarını devam ettirdi. Eke bakınız. Kutsal yazıların gereği bir tören olan Rabbin sofrası, Aşai Rabbani ayininin putperest kurbanıyla değiştirildi. Papalık rahipleri, anlamsız ve gösterişli ayinlerinde ekmeği ve şarabı Mesih'in gerçek bedenine ve kanına dönüştürürmüş gibi yaptılar. Ders, 3. bölüm, 26. paragraf. Küfürlü cüretkârlıklarıyla her şeyin yaratıcısı olan Allah'ı yaratma gücüne sahip olduklarını açıkça iddia ettiler. Hristiyanlardan ölüm tehdidi altında bu korkunç, göğe hakaret eden sapkınlığa iman ikrarında bulunmaları istendi. Karşı çıkan çok sayıda kişi ateşe atıldı. Eke bakınız. 13. yüzyıldaysa papalığın o en korkunç aracı tesis edildi. Engizisyon. Karanlığın efendisi papalık hiyerarşisindeki önderlerle birlikte çalıştı. Şeytan ve melekleri gizli toplantılarda kötü insanların zihinlerini denetim altına alıyor, aralarında görülmeden duran Allah'ın meleği ise onların günah dolu kararlarının dehşet verici kaydını alıyor. İnsan gözlerine görünemeyecek kadar korkunç olan bu eylemlerin tarihini yazıyordu. Büyük Babil, kutsalların kanıyla sarhoş olmuştu. milyonlarca şehidin ezilmiş bedenleri o sapkın güçten intikam alması için Allah'a yalvarıyordu. Papalık dünyanın zorbası haline gelmişti. Krallar ve imparatorlar Roma Başpiskoposu'nun emirlerine boyun eğiyorlardı. İnsanların kaderi hem o an için hem de sonsuzluk için onun elinde gibi görünüyordu. Yüzlerce yıl boyunca Roma öğretileri yaygın bir biçimde ve kesin olarak kabul gördü. Ayinleri saygıyla yerine getirildi, bayramları genel olarak tutuldu. Ruhban sınıfı şereflendirildi ve cömertçe desteklendi. Roma Kilisesi o zamandan beri o saygınlığa, görkeme veya güce bir daha ulaşamadı. Ancak papalığın öğle vakti dünyanın gece yarısıydı. 4. Bölüm. Kutsal yazılar neredeyse hiç bilinmiyordu. Üstelik yalnız sıradan halk tarafından değil, rahipler tarafından da. Geçmişin ferisileri gibi papalık önderleri de kendilerinin günahlarını açığa çıkaracak olan ışıktan nefret ettiler. Doğruluk standardı olan Allah'ın yasası ortadan kaldırıldığı için güçlerini sınırsızca kullanıyor, her türlü kötülüğü serbestçe işliyorlardı. Sahtekarlık, açgözlülük ve ahlaksızlık aldı yürüdü. İnsanlar kendilerine servet ya da mevki getirecek hiçbir suçu işlemekten kaçınmıyorlardı. Papaların ve piskoposların sarayları en rezil sefaatlerin sahneleri haline geldi. Hüküm süren papalardan bazıları öyle iğrenç suçlar işliyorlardı ki, dünyasal hükümdarlar bu kilise ileri gelenlerini müsamaha edilemeyecek denli aşağılık canavarlar olarak görevlerinden azletmeye çalıştılar. Avrupa yüzyıllar boyunca eğitim, sanat ve uygarlık alanlarında hiçbir ilerleme gösteremedi. Hristiyanlık ahlaki ve düşünsel bir felç geçiriyordu. Roma gücü altındaki dünyanın durumu, Hosea peygamberin sözlerinin dehşetli ve çarpıcı bir şekilde yerine gelişini gösteriyordu. Yok oldu halkın bilgisizlikten. Sen bilgiyi reddettiğin için ben de seni reddedeceğim. Sen Tanrı'nın yasasını unuttuğun için ben de senin çocuklarını unutacağım. Memlekette hakikat ve iyilik ve Allah bilgisi yok. Lanet ve yalan ve adam öldürme ve hırsızlık ve zinadan başka bir şey yok. Zorbalık ediyorlar ve kan üzerine kan dökülüyor. Hosea 4, ayet 6-12. Allah'ın sözünü uzaklaştırmanın sonuçları işte böyle oldu.